Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 13 Mart 2020 Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Bu haftayı koronavirüs, COVID-19, yeni tipte koronavirüs demek lazım. Bu krizle dünya kapatıyor demek lazım. Size aktaracağım haberlerin çoğu da COVID-19 ile ilgili olacak. Dünya çapında bir seferberlik hali var. Türkiye'de de tabii ki bu söz konusu. Pek çok tartışma var kaynağına dair Çin'le Amerika arasında. Özellikle de Amerika'da sağlık yetkililerinin aslında bu virüsün Amerika'da görüldüğü yolunda beyanatlarına Çin yanısız kalmadı ve kaynağı ile ilgili tartışmalar da başladı. Birazdan aktaracağım Amerika'daki tartışmaları. Avrupa'da da İtalya en büyük kriz bölgesi. Türkiye'de de önlemler mevcut. Pek çok başlık var, size aktaracağım. Şimdi tabii koronavirüsü de bu hafta bir parça bakmaya çalıştık ama bugün İdlib'le ilgili Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeler artık sonuna gelmiş gözüküyor. Olumlu bir havada geçtiği haberleri var. 15'inden itibaren Soçi Mutabakatı, 2018 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na ek olarak 5 Mart'ta yapılmış ek mutabakat uygulanmaya zaten başlanmıştı ama kalıcı hale getirilecek adımlar atılacak. Dolayısıyla bu çerçevede ek mutabakat ve ateşkes ve Türkiye-Rusya ilişkilerine İdlib bağlamında bugün bakacağız. Programın ikinci yarısında biraz koronavirüs molasından diyelim ki haberler bağlamında mola vermiyoruz ama bu moladan faydalanıp Türkiye ve Suriye'yi savaşın eşiğine getiren gerilimin çözümüne bakacağız. Programın ikinci yarısında emekli Amiral Mustafa Özbey ile değerlendireceğiz. Koronavirüsü de soracağız, dünyaya etkilerini, tabii ki bölgeye etkilerini de soracağız. Ama asli gündemimiz İdlib'de gelinen durum olacak. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden de yine bizi her yerden dinleyebilirsiniz. Tekrarımızda akşam 11 ile 12 arasında kaçıranlar için başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi tabii İdlib sahasından haberler geliyor. 5 Mart'taki ek mutabakat çerçevesinde gözlem noktalarına yönelik bir takım sevkiyatlar söz konusu olmuştu ama ağır silahların yavaş yavaş çekilmeye başlandığı yolunda da bir takım haberler var. İdlib'de ateşkesin devam ettiğini görüyoruz. Tek bozan silahlı gruplar gibi gözüküyor. Heyet Tahrir Şam ve diğer gruplar arasında İdlib'in kuzeyinde bir takım çatışmaların çıkmış olduğu haberleri var. Onları aktarmak isterim. Muhaliflerin hesaplarından aslında Sarmada'da sizi kesmeye geldik diye Nusra militanlarının sloganlarla kente girmeye çalıştığı iddiaları yansıdı. Şimdi bütün bunlar olurken Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması geldi. Rus heyetiyle askeri heyet Ankara'daydı. Yapıcı ve olumlu bir havada görüşmelerin gerçekleştirildiği, İdlib'deki gözlem noktalarındaki ağır silahların ise geri çekilmeyeceği açıklaması dikkat çekti. Dün itibariyle Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye ile mutabakatlarla İdlib'deki duruma sürdürülebilir bir istikrar kazandırmayı hedeflediklerini söylemişti. Bugün gerilimin düşürülmesine 5 Mart görüşmesinin bugünkü duruma gelinmesi de 5 Mart görüşmesinin sağladığını söylemişti. Ek protokolle birlikte insani durumun da iyileştirilmesi ve M4'ün yeniden trafiğe açılması için çalışmaların yapıldığını belirtmişti. M5 karayolu zaten artık açılmış durumda, Suriye ordusunun kontrolü altında. Dün akşam Putin ve Erdoğan, Rusya ve Türkiye liderleri telefon görüşmesi gerçekleşti. Rus tarafının girişimiyle bu görüşmenin yapıldığı belirtildi. İdlib'deki askeri eylemlerin durdurulması kararlılığının istikrarlı şekilde uygulanmasına yönelik savunma bakanlıklarının yürüttüğü çalışmaların devamının önemi vurgulandı. Kremlin'den yapılan açıklamada kayda değer düzeyde gerilimin düştüğü belirtildi. Onu vurgulamak lazım. Ortak devriye de Halep bölgesinde de ortak devriye gerçekleştirildiği yolunda haberler var. Suriye tarafında dün aktarmıştım size. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad müttefiklerin desteğiyle Suriye'nin terörle mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağını vurgulamıştı. Türkiye'nin ise bu mutabakatları uygulamadığını dile getirmişti kendisi. Şimdi Avrupa ile koronavirüs başlığına geçmezden önce diğer haberleri bir parça aktarmaya çalışıyorum. Avrupa ile Türkiye arasındaki göçmen krizi de aslında dondurulmuş gözüküyor. Koronavirüsü, COVID-19 haberleri arasında Yunanistan sınırına geçmeye çalışan sığınmacı manzaraları, bu hafta başında Cumhurbaşkanı'nın Brüksel'e gitmesi ve Avrupa Birliği ile zirvesine sebebiyet vermişti ama somut bir sonuç çıkmadı. Avrupa ülkeleri Yunanistan sınırını Avrupa Birliği'nin sınırı olarak kabul edip korumaktan bahsediyorlar. Türkiye ile yine o bağlamda da teknik bir takım görüşmeler yapılması karara bağlanmıştı. Yunanistan yardım talep ediyor. En son Polonya sığınmacıların girişini engellemek için yüzer asker ve polis göndermeye Yunanistan'a göndermeye hazır olduğunu duyurmuş durumda. Bu arada bir başka haber Muğla'dan geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2015'te Alan Kürdi hayatını yitiren küçücük çocuk, bütün bu sığınmacı meselesinin aslında Avrupa'ya akının sembol ismi olmuştu. Hayatını yitirmişti, Akyarlar'da bulunmuştu. İşte onun failleri, katilleri, insan kaçakçıları 5 yıl sonra Adana'da yakalanmış. Muğla'dan geldi dedim, Adana'dan geldi haber. Operasyona yakalanmış durumda. Avrupa Komisyonu'ndan açıklama var. Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki sığınmacılar arasında koronavirüs, yani COVID-19'a yakalanan bulunmadığını, kendi ellerindeki bilgilerin buna işaret ettiğini belirterek sağlıkla ilgili önlemlerin alınmasını istediler. Doğal olarak, çünkü dünya gündemini kaplayan COVID-19 ölü ve hala vaka olanlar, Dünya Sağlık Örgütü hatırlayalım bu hafta pandemi olarak nitelendirebileceğini bu salgının duyurmuştu. Şimdi son verilere göre, ki artıyor tabii bu veriler, ben elimdeki son verileri aktarabilirim. 111 ülkede 132.300 vaka var. 4.954 ölü sayısı olarak veriliyor. BM İnsan Hakları Konseyi uluslararası kurumlarda etkilenmiş durumda. Bütün ülkeler aslında hayatı bir parça durduracak önlemlere yöneliyorlar doğal olarak. BM İnsan Hakları Konseyi oturumları Cenevre'de sona erdirildi, ertelendi. Gündem İsviçre'de, çünkü 815 vaka var, 4 ölü veriliyor. Cenevre'de de aynı şekilde konseyin bulunduğu 78 kişide bu vaka görülmüş durumda. Çin dün doktorlar maskelerini Wuhan kaynağı olarak gösterilen yerde maskelerini çıkarttılar. COVID-19'la mücadelenin artık bitmekte olduğunu mesajı verdiler. Çin liderinin de Wuhan'ı ziyaretinden sonra geliyor bu adımlar. Çin çok organize bir biçimde ve bütün rakamları sürekli duyurarak bu virüsle Aralık ayından beri mücadele ediyordu. Can kaybı 3.179 olarak açıklandı. İyileşip taburcu olanların sayısı ise 64.111 olarak açıklandı Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından. Tabii Çin, Amerikan ordusunun koronavirüsü Wuhan'a getirdiği iddiasını ortaya attı dün akşam. Dışişleri Sözcüsü Chao Lixian bu iddiayı ortaya attı. ABD bize bir açıklama borçlu diyerek. Enteresan olan, tabii Twitter hesabından Amerika'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, bunun direktörü Robert Redfield, Temsilciler Meclisi'nde soruları yanıtlarken, daha önce gripten ölen bazı Amerikan vatandaşlarında yeni tipte Covid-19 saptandığı gözlemini aktardı. Yani bütün bu kriz patlamadan önce Amerika'da saptanmış olması ne anlama geliyor? Sorular var. Dolayısıyla Çin Dışişleri Sözcüsü de ilk hasta ne zaman ortaya çıktı Amerika'da? Salgın kaç kişiye bulaştı? Hangi hastaneler kullanıldı? Sorularını sordu ve Amerika'dan bize bir açıklama borçlu diyerek şeffaflık talep etti. Çin'in önde gelen epidemiyologlarından birisi Kong Nanshan daha önce virüs ilk Çin'de ortaya çıktı. Herkes böyle söylüyor. Kaynağı Çin deniyor ama bunun Çin'de ortaya çıkmış olmasının ya da çıkarılmış olmasının kaynağın Çin olduğu anlamına gelmediğini savunmuştu. Soruşturma yapılması ve bilimsel soruşturma yapılması gerektiğini dile getirmişti. Bu durumda hakikaten ciddi bir tartışma da buradan başlayacak gibi gözüküyor. Çinliler kendileri bu mücadelede başarı kaydetmiş gözüküyorlar. İtalya, Avrupa'da da en büyük salgın yeri İtalya. Oraya da yardım gönderiyorlar. Yoğun bakım üniteleri, koruyucu kıyafetler, 31 tonluk tıbbi malzeme eşliğinde yola çıktılar. Tabii Amerikan hükümetine yönelik bu suçlama dikkat çekici, tartışmaları belki önümüzdeki hafta etkileyecek. Bir de Reuters'a düşen bir haber var. Beyaz Saray, Federal Sağlık Ajansı'na bu koronavirüsle ilgili değerlendirmeleri gizli tutması talimatı vermiş. Ulusal Güvenlik Konseyi aslında Başkan Trump'a bu yönde tavsiyede bulunmuş. Aslında Ocak ayından bu yana, Ocak ortalarından bu yana çok yüksek düzeyde toplantılar yapılmış ama hiçbirinin bulguları açıklanmamış. Hakikaten bu da dikkat çekici. Classified, yani bir şekilde halka açıklanmayan başka ne bilgiler var Amerika'da acaba sorusu dile geliyor. Amerika'da da aslında bir skandala dönüşmüş durumda. Mike Pence'i görevlendirmişti Donald Trump ve o test kitleri yeterli değil demişti. Hep ünlülerde de çıkıyor, o da konuşuluyor. Çünkü onlar test yaptıracak paraları var, başka insanların yok şeklinde. Böyle bir, şimdi birazdan Amerika'daki gelişmeleri de aktaracağım size ama Çin tabii Amerika'yı suçlayınca İran'dan da daha önce böyle iddialar gelmişti. Biyolojik saldırı yapmış olabilir Amerika diye. Hamaney dini lider bir koronavirüsle ilgili bir karargah kurulması, sağlık ve ilaç karargah kurulması talimatı vermiş. Hamaney'in baş danışmanı, uluslararası ilişkiler danışmanı, eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti de pozitif çıkmış testlerde, karantinaya almışlar. İranlılar Amerika'nın yaptırımları kaldırması istiyor. Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı, mektup yazdı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve başka dışişleri bakanlarına. Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının Covid-19'la mücadeleyi engellediği, özellikle sağlık malzemeleri, ilaç, ki ilacının çoğunu İranlılar kendileri üretiyorlar ama bir takım yan maddelerde ihtiyaç duyuyorlar. Yabancı şirketler İranlılarla çalışamıyor Amerikan yaptırımları sebebiyetiyle. İran en son IMF'den de 5 milyar dolar kredi talep etmişti. Dün aktarmıştım size. Bir ulusal kriz aslında. İran sağlık sistemi hiç de fena bir sistem değil deniliyor. Dünyadaki en iyilerinden, biraz devletçi de bir sistemi var. Eşitlik bağlamında bakarsak tabii, sadece parası olanın değil. Ama tabii bu kapasitelerini aşan bir durumda yarattı. Sayıların, rakamların gizlendiği, ölü sayılarının 429 ölü, 10 bin vaka deniyor ama gizlendiği iddiaları da var. İran'ın şeffaf davranmadığı, özellikle Kum kenti bir kriz bölgesiydi. Washington Post gazetesi bir takım uydu görüntülerine dayanarak koronavirüsün kurbanı olanlara dair toplu mezarlar bulunduğunu Kum'da iddia etmiş durumdalar. Bölgede uydu görüntüleri öncesi sonrası 21 Şubat'tan itibaren mezarlar kazıldığı öne sürülüyor. Neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde ve aslında ölü sayısının daha fazla olduğu öne sürülüyor. Hakikaten eğer böylese de bu da başka bir trajedi. Görüyorsunuz bütün ülkeler, Amerika, İran fark etmiyor. Böyle gizlilik, saklılığa yönelme eğilimi hükümetlerde görülüyor. Şimdi karantina, Çin bütün kentleri karantinaya aldığında dünyadan vay Çinliler karantinaya alıyorlar. Bakınız otoriter yönetim böyledir, işte herkesi zorla evlerine tıkıyorlar, şu bu falan deniliyordu ama böylesine bir pandemiyle, artık pandemi diyoruz çünkü, böylesine bir salgınla başka nasıl mücadele edilebilir sorusu düşüyor. Çünkü şimdi diğer ülkelerde karantinaya başvuruyorlar. Amerika dahil olmak üzere Amerika'nın New York ve Washington kentlerinde o hal ilan edildi. İtalya kendisini kapattı, karantinaya aldı. Dolayısıyla bu da ayrı bir tartışılması gereken mesele. Amerika'da 1504 vaka ölü sayısı 39 veriliyor. 50 eyaletten 46'sına yayılmış vaziyette. Ülkede eğlence, spor dünyası, programlar, işte Disneyland'lar, efendim New York'un, Washington'ın önemli yerleri hepsi kapatılmış vaziyette. New York eyaletinde çıkış yeri New Rochelle bölgesi ulusal muhafız birlikleri sevk edildi. Ohio'da 100 binden fazla insana bulaşmış olabileceğini eyaletin Sağlık Bakanı söylüyor. Başkent Washington'da kongre binaları ziyarete kapatılıyor. 70 ila 150 milyon Amerikalıya bulaşabilir deniliyor. Virginia yine eyaletinde acil durum ilan edildiğini, namazlar filan iptal edilmiş vaziyette. Senatör Graham, Türkiye'de çok yakından tanınıyor açıklamalarıyla, Lindsey Graham da Florida'da Trump'ın tatil yerleşkesi Mar-a-Lago'da Brezilyalı yetkililerle İletişim Bakanı Fabio Weingarten'le görüşmüştü. Bu temasın ardından kendini karantinaya almış. Çünkü Brezilyalı bakan da test pozitif çıkmış vaziyette. Trump da görüşmüştü. Şimdi bakın, Trump daha 25 Şubat, daha her şey kontrolümüz altında, muhteşem gidiyor, piyasalarda gayet iyi falan demişti ama hiç öyle olmadığını anlıyoruz burada. Şimdi Trump artık koronavirüs nedeniyle el sıkışmamış. En son İrlanda Başbakanı Varadkar'ı kabulünde işte Namaste selamı, bu Hintlilerin ellerini önlerine koyarak yaptıkları selamı vermiş durumda. Oldukça tuhaf bir histi falan gibi de, el sıkışmadım, Hindistan'da da zaten çok kolaydı diyor. Amerika'da başkanlık seçimi, mitingler, kampanyalar devam ederken mitingler de iptal edilmiş gözüküyor. Daha ufak çaplı yapılır zaten orada mitingler ama bu panik de artıyor. Trump yakında çok geniş çaplı koronavirüs testleri yapılacağını söyledi. Amerika'nın bu hastalık kontrol ve önleme merkezi CDC'de onu da eleştirdi Trump. Yıllarca hiçbir iş yapmadılar, Obama sorumlu diye. Amerika'da sağlık sistemi başlı başına bir sorun zaten. Paranız varsa tedavi oluyorsunuz, paranız yoksa öyle kalıyorsunuz. Öyle bir sistem. Obama bunu değiştirmeye çalıştı, Obama Care'li, ama çok da başarı kaydedemedi. Şimdi Trump Avrupa'ya uçuş yasağı getirmişti. Hatta Avrupa Birliği ülkeleri bizimle istişare edilmedi diye eleştirmişlerdi. Trump hızlı hareket etmeliydik diye yanıt verdi. Britanya'yı bu işten muaf tuttuğunu sadece söyledi. Amerika demişken bu Bolsonaro'yu da belirtmek lazım. Çünkü işte Bolsonaro'nun heyeti aslında Amerikan Kongresi'ne gidip pek çok temasta bulunmuş İletişim Bakanı. Dolayısıyla kendisinde ilk testte pozitif çıktı. İkincisini bekliyorlar ama buradan Amerika'ya yayılabilir mi diye herkes merak ediyor. Yine kıtadan, Amerika kıtasından Küba ve Venezuela'nın ortak geliştirdiği ilaçla ilgili haber var. 10 bin kişiyi tedavi etmişler. Bu Çin'in onayladığı 10 ilaçtan birisiymiş anladığımız kadarıyla. Şubat'tan beri üzerinde çalışılıyor. Ve olumlu sonuçlar vermiş gibi gözüküyor. Küba zaten tıpta çok ilerlemiş bir ülke, sağlık sistemiyle herkese, Amerika'ya falan fark atacak bir ülke. Ve Avrupa, İtalya'da hayatını yitirenlerin sayısı 1016'ya ulaştı. İtalya ile Çin'in nüfusunu tabii kıyaslayarak bakmak lazım. Kaç katı kim bilir Çin. Çin'de 3000 üzerinde ölü, İtalya'da şimdiden 1000 üzerinde ölü. 3 hafta önce görülmeye başlanmıştı. Mevcut vaka sayısı 12 binin üzerine çıkmış vaziyette. Sosyal medyadan çok dramatik İtalyan doktorların haberleri, verdikleri bilgileri izliyoruz, dinliyoruz. Sağlık sistemi çalışanları bizi tsunami gibi vurdu diyorlar. Ve işte karantinalara sebebiyet veren gelişmeler de İtalya'da, İtalya'yı bu noktaya getirmiş vaziyette. Almanya'da Merkel nüfusun %60-70'inin bu şeye yakalanabileceğini virüse söylemişti. Bilinmeyen bir sınavıyla karşı karşıyayız dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm eğitim kurumlarının kapatılacağını 16 Mart'tan itibaren duyurdu. Britanya'da Boris Johnson daha birçok aile sevdiklerini kaybedecek dedi. Mücadele aşamasına geçiyoruz dedi. 4 aşamalı bir plan devrede. İspanya'da yayılıyor. Eşitlik Bakanı koronavirüs virüs çıkmıştı kendisinde. Eşiyle beraber kendini karantinaya almıştı. Kabinede bir koronavirüs vakası daha çıkmış. KOM yönetimi bölge politikaları bakanında da çıkmış vaziyette. Belçika, Portekiz tüm okulları kapattı. İspanya'da yine kraliyeti unuttum söylemeyi. Orada da kraliyet ailesine de virüs testi yapılıyor. Tatile gitmişler. Avusturya İçişleri Bakanı Dutton'da pozitif çıktı. Norveç'te ilk ölüm geldi. Hollanda üniversiteleri kapatıyor. Yine Norveç kral ve kraliçesine de test yapıyorlar. Efendim Çekya'da o hal ilan edilmiş vaziyette. Kanada'da Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da test pozitif çıkmış vaziyette. Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da vaka sayısı 62, Irak'ta 83, İsrail'de eğitimi ara verdiler. Lübnan'da 73 deniliyor. Rusya'da son 24 saatte 6 yeni vaka ortaya çıkmış vaziyette. 34'e yükseldi vaka sayısı. Testler yapıyorlar, aşılar geliştirmeye çalışıyorlar. Yine Azerbaycan, Kazakistan, Hindistan'da da ilk ölüm haberleri var. Kenya'da da ilk koronavirüs vakası görülmüş. Türkiye'de dün 5 saat süren bir Cumhurbaşkanlığı'da toplantı yapılmıştı. Önlemler açıklandı. Nihayet okullar tatil ediliyor. Maçlar seyircisiz oynanacak. Derbiler, futbol da tartışılıyor tabii ki. TBMM'de koronavirüs önlemleri devreye girdi. Ziyaretçi artık kabul edilmeyecek bir süre, 31 Mart'a kadar. Sağlık Bakanı üzücü bir öngörüydü. Bir hastamız daha vardı dedi. Tek bir vaka var deniliyordu. Biz de bilemiyoruz kaç kişi tabii test edildi. Onlara da bakmak lazım ama eğitim evden yapılacak daha sonra. Bir hafta tatil, bir hafta evden eğitim diye Türkiye'de önlemler ortaya serilmiş durumda. Diyanet İşleri de namaz konusuna sağlık koşulları uyarınca yetkililerin karar vereceğini söylemiş vaziyette. Şimdi tabii kamu görevlerine yurt dışı yasağı da getirildi. Açıklamalar yapılıyor. Cuma namazını da söylemiştim size. Orası tabii kalabalık bulunan yerler. Öyle gidip de tatil değil, bu AVM'lere de girmemek lazım. Çocuklarınıza dikkat etmek lazım. Çocuklar da daha az etkiliyor çocukları ama onlar da bulaştırma faktörü ihmal edilmemeli. Dikkatten kaçırılmamalı. İşte dezenfekte faaliyetleri devam ediyor. Şimdi bütün bunlar tabii piyasaları, dünya ekonomisini vuruyor. Dow Jones Endeksi %1987'den bu yana en büyük kaybını yaşamış vaziyette. Asya borsaları da sert düşüşlerle güne başladı. Günlük kayıp deniliyor. ABD borsalarında 7.3 dolar artıyor. Petrol fiyatları düşüyor. Orada da tabii ki en son Kuveyt'te katıldı. Ham petrol, Irak ve Kuveyt'te ham petrol fiyatlarını düşürücü bir etki. Suudi Arabistan'ın üretimi yükseltme kararı sonrası Rusya ile bir bilek güreşi söz konusuydu. Amerika Rosneft'in İsviçre'deki yan kuruluşlarına yaptırımı devreye sokmuş vaziyette. Böyle bir petrol savaşları da var. Önümüzdeki hafta daha detaylı belki ele almamız gerekiyor. Kremlin sözcüsü Suudi Arabistan'la bir petrol savaşına girişmediklerini söylemiş durumda. Ama tabii işler karışık. Şimdi tabii spor faaliyetleri, kültür faaliyetleri, her şey etkilendi. Berlin Filarmoni internetten ücretsiz yayın yapacak. Şampiyonlar Ligi maçları UEFA açıklama yaptı. Salgın nedeniyle ertelendi. Ve Euro 2020'yi 2021'e bu yaz futbolsuz kalacağız anlaşılan erteleme durumu söz konusu. Arsenal teknik direktöründe çıktı. Britanya'da maçlar alarm durumu var demek lazım. Ünlü futbolcular da çıktı. Fransa'da lig maçları askıya alındı. Alman Futbol Ligi 2 Nisan'a kadar ertelenecek, öyle gözüküyor. Öyle çağrılar söz konusu. Türkiye'de de aynı şekilde maçlar seyircisiz oynanacak kararı çıkmıştı. Kimse memnun değil. NBA'yi dün aktarmıştım size. Yani bu işin ucu bucağı yok. Ve son olarak bütün bu koronavirüs haberleri arasında Amerika'nın Irak'ta asker üstüne saldırının ardından Irak Hizbullah'ının depolarını vurduğu, savaşsız bırakmıyor Amerika bu koronavirüs tartışmalarına rağmen, yanıtı verdiği, İran'a yanıt verdik diyorlar ama tabii Irak güçleri onlar. Onu da aktaralım. Bir de WikiLeaks ifşaatçısı Chelsea Manning en son intihar girişiminde bulunmuştu. Serbest bırakılması kararı çıktı Amerika'da mahkemeden, eski istihbarat analisti hakkında. Evet, şimdi bir ara verelim. Fornan Blanc'dan WhatsApp'ı dinleyelim. Az sonra Mustafa Özbey ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli amiral Mustafa Özbey var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hakikaten çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bir dünya çapında zorlu günler diyelim. Korona virüsü her şeye bir ara vermiş, mola vermiş gibi bir manzara var. Aslında tabii ciddi sorunlar var ama belki de biraz soluklanma fırsatı çıktı. Soluklanıp bakma ve değerlendirme. Neredeyse bir hafta önce bir Türkiye komşusuyla savaşın eşiğine gelmiş. Ancak tabii 5 Mart zirvesiyle biraz daha hal yoluna sokulmuş gibi bir manzara var. İdlib'den bahsediyorum tabii ki. Suriye sahası Türkiye'nin enerjisini çok üzerinde toplayan bir saha olmuştu. Şimdi heyetler var. Ankara'da Rus heyeti geldi. Mutabakatın işte uygulanması esasları 15'inde de ortak M4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Karşılıklı açıklamalar var. Nasıl değerlendirirsiniz siz İdlib meselesini? Türkiye'nin bu artık en kriz halindeki dış politika başlıklarından birisi haline gelmiş meselede son durumu.
Önce bana düşüncelerimi paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyelim, aslında son iki ay gerçekten hiç yaşanmaması gereken iki ay oldu Rusya-Türkiye ilişkileri açısından. Bunun nedenlerine şu anda girmeyelim çünkü gündem çok daha hızlı farklı yönlere gitti. Ama bunu bir yol kazası olarak değerlendirelim. Çünkü ben o 5 Mart tarihindeki toplantı öncesinde katıldığım bir televizyon programında liderlere haddim olmayarak şu tavsiyede bulunmuştum. Dedim ki toplantıda İdlib konusunu asla görüşmeyin. Öncelikle biz ne yaptık öz eleştirisini yapın son iki ayda. Onun arkasından da Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun ne kadar olağanüstü bir çıkar ortaklığı olduğunu analiz edin küresel boyutta. Ve ondan sonra İdlib'e baktığınızda aslında İdlib'in çok küçük bir konu olduğunu ve dolayısıyla çok kolay çözülebileceğini görürsünüz diye bir tavsiyede bulunmuştum. Bu aslında gerçekten içten bir tavsiye. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin o kadar olağanüstü bir ortak çıkar rotası var ki bunun içine İdlib ve diğer konuların hakikaten olumsuz etki yapmaması lazım. Ben o nedenle şunu mutlulukla ifade edeyim ki bu toplantıda bir geçici ateşkes sağlandı ve onun arkasından yolda gelirken dönüş yolunda Erdoğan bu konuda geçmişe bir atıf yaparken de araya kara kedi girdi diyerek de aslında işi o yönleriyle tartışmayıp geleceğe bakalım mesajını verdi. Bizim de bunun üzerinde ilerlememiz lazım. Şimdi İdlib'de sağlanan geçici ateşkesi birinci hedefin kalıcı ateşkese çevirmesi olması lazım taraflar için. Burada sanıyorum ki bu teknik görüşmelerde onun modaliteleri üzerinde belirli bir mutabakat sağlanacak. Ama yine ben zeminde bunu riske atacak unsurların hala varlığını sürdürdüğüne inanıyorum. Çünkü yani bu HTŞ dediğimiz grubun bu konudaki geçici ateşkesi acaba bozmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri dahil bazı ülkelerin manipülasyonlarına nasıl davranacakları henüz net değil. İkincisi PKK'nın bazı girişimleri yaptığını görüyoruz Suriye'de. O nedenle de belki de Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha gerçekçi zemine oturtacak olan konu Türkiye'nin ATŞ konusundaki bu ikircikli durumunu çok ciddi bir şekilde gözden geçirip bu konuda kesin kararları alıp uygulaması ATŞ ile ilgili. Aynı şekilde Rusya Federasyonu'nda PKK ve YPG denilen YPG ile ilgili de bu Türkiye'yi mutsuz eden, rahatsız eden konuda da tavrını çok net olarak ortaya koyup o konuda da Türkiye'nin bu konudaki soru işaretlerini gidermesinde de çok büyük yarar olduğunu görüyorum. Şimdi yani bunu toparlamamız gerekirse dünya gerçekten İdlib'in çok ötesinde bir yerlere savruluyor. Ve bunun içinde Rusya Federasyonu dahil, Türkiye dahil etkilenmeyecek hiçbir yer yok. Düzen çöküyor, sistem çöküyor. O nedenle Rusya ve Türkiye'nin ortak aklının şu noktada birleşmesini çok önemsiyorum. Bizim ikimizin ortak çıkarı Suriye'de çok süratle bir kalıcı barışın sağlanması ve anayasal düzenin iki tarafında beraberce tanımladıkları ortak bir zeminde oluşması. Çünkü ikisi için de Rusya Federasyonu için de Türkiye için de Suriye'de yaşananlar ciddi bir kan kaybı yaratıyor. Sonunda Rusya Federasyonu için de bu kan kaybı geçerli, Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla hedefte, siyasi hedefte bu noktada birleşilirse sahada da bunun yansımalarının görüleceğini düşünüyorum. Tabii bu yol kazası diyelim. Kazanın bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin hani umutsuz iken artık bu coğrafyada bize iş kalmadı diye düşünürken Türkiye ile Rusya arasındaki bu yaşanan sıkıntı onların bir yerde geçici iştah kabartması da yarattığını düşünmemiz lazım. Bunun giderilmesi için de Türkiye ile Rusya buna işte kara kedi diyelim, onun dışında artık bu konuları düşünmeden geleceğe ortak bakalım demeleri gereken bir ortak aklı yeniden filizlendirmesinin uygun olacağını değerlendiriyorum. Bir şey daha söyleyeyim izninizle. Şimdi Suriye konusu Rusya Federasyonu ve Türkiye için hayati önemde. Çok büyük maliyetler var. Süratle çözülmesi lazım. Ama bir gerçek de var. Fırat'ın doğusunda şu anda yerleşik hale gelen ve Amerika Birleşik Devletleri güdümünde Irak'ın kuzeyiyle de birleşmeye yavaş yavaş hazırlanan bir Suriye'nin bütünlüğünü ortadan kaldıran, egemenliğini ve toprak bütünlüğünün dışına taşınmaya çalışılan bir yeni durum ortaya çıkmış vaziyette. O nedenle de İdlib konusuna odaklandığımız zaman biz Fırat'ın doğusunda ortak neler yapabiliriz sorusunun cevabını aramama dediğimiz bir hataya düşüyoruz. Benim o nedenle de düşüncem biz bir an önce İdlib konusunu çok süratle tarafların mutabık kalacağı bir çerçevede çözüp esas ortak mücadele etmemiz gereken alanın Fırat'ın doğusuna odaklanmak gerektiğini bizim taraflar olarak düşünmemiz gerektiğini de değerlendiriyorum. Bir evet. Diğer konuda dinleyenlerin dikkatini çekmek istediğim Doğu Akdeniz Rusya Federasyonu ve Türkiye için aslında geleceğin Suriye'den çok daha önemli bir ortak çıkar alanıdır. Şimdi dolayısıyla bu konuda Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun sadece Suriye odaklı değil, Doğu Akdeniz'e de nasıl bir ortak çıkar paydasında bakabileceklerini de en üst düzeyde değerlendirip onun üzerine de bir mümkünse ortak strateji geliştirmelerini ben çok önemsiyorum. Çünkü sonunda eğer biz bu yaşanan sıkıntıları bir yerde normalleştiği günlere döner isek o zaman karşımıza yeniden bir yol bir kuşak dediğimiz ve Rusya Federasyonu ile Türkiye'nin olmazsa olmazı olan bu projenin içinde Doğu Akdeniz'inde nasıl yaşamsal önemde olduğunu herhalde taraflar olarak görmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi bir yandan tabii İdlib sahası işte koronavirüs bu soluklanma mola fırsatı verdi. Biraz daha rahat bakabiliyoruz. En azından her gün haber bombardımanına tutuluyorduk. Kim ne diyor, nereden ne olacak, nereye varacak diye bakıyorduk. Ama şimdi bu moladan faydalanarak açıklamaları da süzmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii Türk tarafı ateşkes, kalıcı ateşkes, yeni düzenleme yapılıyor. Bunu Moskova'nın ek protokolü olarak gördüğünü herhalde anımsamak lazım. Öyle adlandırıyorlar. Asıl Soçi mutabakatının uygulanmamasından şikayetleri vardı. Fakat Amerikan tarafından da her ne kadar onlar da bir koronavirüs arası vermiş gibi gözükseler, Irak'ta mesela Haşti güçleri onların IŞİD'le mücadele için tesis etmiş oldukları halk savunma birlikleri, tabii içlerinde İran'la bağlantılı orantılı unsurlar var ama hepsi de İranlı değil. Onlara hava saldırısı düzenlediler. Hala Suriye sahasında petrol bölgelerinde Trump'ın ifadesiyle varlar. James Jeffrey gibi isimler de özellikle Suriye'nin tekrardan bir tek bir parça olmasını engellemek istediklerini açıkça dile getiriyorlar. Mike Pompeo da aynı şekilde ve Türkiye'nin mesela yardım talepleri devam ediyor. NATO içerisinde de işte her şey masada ifadesi var Jeffrey'nin. Aynı şekilde Pompeo'nun da benzer ifadeleri var, değerlendiriyoruz şeklinde. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri faktörü de var bu sahada. Suriye üzerinde de aynı şekilde var. Türkiye bugüne kadar hep dengeleri korumaya çalışıyor deniliyordu. Bir Rusya, bir ABD'ye dönüyor deniliyordu. Bu ek protokol bu işi bozabilir mi? Yani biraz ideolojik bir bakış sorunu olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor Ankara'daki liderlikte. Yeniden bir başka bir oynama görme riskimiz var mı? Çünkü daha yeni gördük. Onun için insan acaba bu iş tekrar başa dönebilir mi, sarabilir mi diye bir temkinli bakıyor.
Şimdi aslında temkinli olmak gereken günlerden geçiyoruz. Çünkü yaşanan o kritik iki aylık dönem ciddi bir güven krizi yarattı. Güven krizleri anında tekrar normale dönmüyor. Zamana ihtiyacı olan ve zaman içinde de tarafların bu krizi aşma konusunda siyasi davranış ve iradelerini de yansıtmaları gereken bir durum. Şimdi olaya şöyle bakarsak çok haklı olarak Amerika Birleşik Devletleri bu krizden sonra maça girdi. Ve aslında Rusya ve Türkiye'yi yönetenlerin şuna bakması lazım. Ha demek ki biz çok büyük bir hata ettik. Amerika'yı bu sorunun oyununa ortak ettik demeleri lazım. Ve bunu da yaparken çok ucuz bir şekilde Jeffrey şehitlerimiz var falan diyerek böyle gerçekten gözüne kaşına sokarak insanların bir tavır içinde bunu açıkladı. Şimdi bunu bence tek yararlı unsur olarak görmek gerekir krizin. Çünkü burada yaratılan boşluğu sanmayın ki Türkiye ve Rusya'nın lehine çıkarları olanlar dolduracak. Tamamen Amerika ve onun çevresindekilerin çıkarları dolduracak demektir. Bu arada tabii şunun da altını çizmek lazım. Sonunda o dönemde ne oldu? Birileri Hatay asla Türkiye'nin değildir şeklinde manipülasyonlar yaptı. Türkiye mutsuz oldu. Öbür taraftan birileri Türkiye'de ne yaptı? Boğazlar kapatılabilir, hava sahası kapatılabilir gibi saçmalıklar yaptı. Rusya Federasyonu mutsuz oldu. Yani demek istediğim bu oyunu oynarken Türkiye ve Rusya asla tek başlarına değil, her an her türlü manipülasyon alabilir. O zaman yapılması gereken şey bu manipülasyonları azaltmak için süratle sahada tam anlamıyla kesin ateşkesin sağlanacağı koşulları hep üst resme bakarak Türk-Rus ilişkilerinin âli çıkarları en tepede, ondan sonra Suriye'ye bakış, ondan sonra da sahaya İdlib'e bakış şeklinde olması lazım. Bu olmadığı takdirde yine sahadaki manipülasyonlar üzerinden ve güvensizliğinde hala tam anlamıyla giderilmediği bir ortamda risklerin sürebileceğini ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yapacağını düşünmemiz lazım. Türkiye burada bana göre NATO'ya olan taleplerini hala sürdürerek bence tam anlamıyla bir talep gelmeyeceği de artık ortaya çıktı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şekilde S-400'lerle Patriot'lar arasında bir denklem kurdu. Ya o ya bu öbürü dedi. Şimdi dolayısıyla bunun içinde de Türkiye'nin S-400'lerle ilgili kararını bu konuda eğer değiştirir ise o zaman egemenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesine teslim etmiş olur. Bu çok büyük bir hata olur. Dolayısıyla ben bu Rusya-Türkiye ilişkileri içinde özellikle NATO ile ilgili taleplerin dengelenebileceğini ve bir süre sonra da gündemden düşeceğini düşünüyorum. O anda yapılmış refleks ihtiyacı karşılamak için bir girişimdi. Ne NATO'dan bu konuda heyecanla destek geldi, ne Avrupa Birliği'nden geldi, ne de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. gelenler de koşulluydu. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetenler de bundan herhalde bir ders çıkarıp demek ki biz gerçek durumda da bu konuda beklentilerimizi o mahfillerden karşılayamayacağız. Dolayısıyla biz Rusya ile Türkiye arasındaki ortak çıkar paydası üzerinde yeniden bir uzun vadeye bakış ve oradan Suriye'ye bakış şeklinde yorumlayacaklarını değerlendiriyorum.
Evet, o zaman bu noktada hani Hulusi Akar'ın bir yandan tabii Ankara'da Rusya heyetiyle görüşmeler sürerken diğer yandan herkes her an hazır demesi, Suriye hükümeti de şikayet ediyor bu bağlamda. Bir de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil demesi, bunu bir daha bir temkinli duruşa yormak lazım herhalde. Gözlem noktalarını da son olarak bu bağlamda bir soru daha soracağım size ama... Daha çok koronavirüstü, petroldü, biraz küresel bakış olarak bu gözlem noktalarını da sormak istiyorum. Şimdi tabii orada HTŞ gibi BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca terör örgütü kabul edilmiş örgütlerin temizlenmesi olduktan sonra sınıra daha yakın yerlerde bir güvenlik sağlamak ya da Rusya ve Suriye hükümetiyle koordine biçimde hareket etmek gerekmez mi? O gözlem noktalarını çekmeme, ısrarla orada tutma ısrarı doğru mudur sizce ya da nereye evrilir, bu aşamalı bir şey değil miydi?
Sayın Karan, şöyle söyleyeyim, ben bir emekli amiral olarak kara harekatı ile ilgili yorum yapma şahsen arzusunda değilim. Hı-hı. Ama peki, benim saygı duyduğum karacı uzman general dostlarımın tamamının söyledikleri şey bu gözlem noktaları, hele Moskova anlaşması yapıldıktan sonra aslında özellikle o M4'ün güneyinde kalan ve batısında doğusunda kalanlar için hani fonksiyonunu yitirmiş olan şeyler. Dolayısıyla onların o hani uzman görüşüne saygı üzerinden hareket ettiğimizde neden bunda ısrar ediliyor? Ben sanıyorum ki şundan dolayı bir ısrar var. Aslında şu anda Türkiye'yi yönetenler de onların fonksiyonsuz kaldığının farkında. Ama bazı şeyler, hani evet haksızmışım, ben şimdi bunları geri çekiyorum demek yerine zaman içinde ve kendi modaliteleri içinde değerlendirilerek yapılacak ve bu da birkaç ay içinde sokulacak bir hani taktiksel siyaseten henüz koşullar olgun olmadığı için kabul görmemiş gibi görünen ama reel politikte de kabul edileceği bir gerçek olarak ortaya çıkan durum olarak değerlendiriyorum.
Evet efendim, son olarak bir de size biraz daha böyle küresel bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü siz de Türkiye-Rusya ilişkilerinin derinleşmesinin önemine dikkat çektiniz. Hakikaten bu korona meselesi bütün dünyayı etkileyecek gibi gözüküyor. Her alan, yani sadece işte insanların hayatları, toplumsal nizam, askeri durum da var işin içerisinde, ekonomi de var ve stratejik perspektifi de etkileyebilecek sonuçlara gebe sanki. Yani hepimiz biraz da şaşkınız aslında, yeni bir şeyin içerisinde kendimizi buluyoruz. Petrol fiyatları, Türkiye ekonomisi ki bir sıkışıklık olduğu da ortada. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz baktığınızda? Koronavirüsü molasından yararlanarak sorayım.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Küresel genel gidiş, Bretton Woods denen o 1940'lı yılların İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düzeni, Amerika'nın gerçek tek finansal hakim oldu. Ben Soğuk Savaş döneminde belki tek kutuplulukta, çok kutupluluktan tek kutupluluğa dönüldü gibi ama sonunda dünyanın genel yönetiminde Amerika'yı mutlak başat hale getiren bir düzen kurdu. Şimdi bunun sıkıntılarını o Çin'in hani ortaya çıktığı son 30 yıldaki gelişmeler sonunda artık sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını her birimiz yavaş yavaş görmeye başladık. Şimdi gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri küresel yönetim konusundaki gücünü yavaş yavaş kaybediyor ama bununla ilgili ben stratejik geri çekilme diyorum. Nasıl geri çekileceği konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde hala tartışılıyor. Birine göre hala biz yayılalım diyenler var. Hayır, tamamen kabuğumuza çekilelim diyenler var. En basitini biz Afganistan'da gördük. Afganistan'da aslında imzalanan Taliban'la anlaşma Amerika Birleşik Devletleri için bir utanç anlaşmasıdır. Bu kadar yıl savaştınız, sonunda o yönetimi oradaki halka rağmen Taliban'a teslim ettiniz. Aynı şey Rusya Federasyonu hatırlayacaksınız, Afganistan'da yaşadı. Şimdi o zaman önümüzdeki yılların en önemli konusu dünyanın genel ve Bretton Woods'ta tasarlanmış olan finansal yapısının da çöktüğü bir gerçekten yaşanmamış bir olay. Dünü hatırlayın, dünyada hani hiçbir zaman tüm değerlerin sapsız balta gibi çöktüğü bir gün yaşanmadı. O nedenle 20 Mart tarihe, düzeltiyorum, 12 Mart tarihe gerçekten bir milat olarak geçecektir. Şimdi dolayısıyla konuyu tekrar bizim gündemimiz olan Rusya ve Türkiye'ye getirdiğimiz zaman artık lütfen insanlar şunu görsün. İdlib ve Suriye çok acilen içerideki, bağışlansın tabir, ıvır zıvır konularla ilgili değil, süratle orada bir demokratik sistemin nasıl kurulacağını, Cenevre sürecinin nasıl başlatılıp sonlandırılacağı, ikinci aşamada da burada nasıl bir yeniden yapılandırmanın yapılacağı bir düzene geçirmesi lazım. Bizim bir yerde bu yaptığımız, kendi aramızda yaşadığımız yol kazası şunu sonuçlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri buradan çekilmek istiyor. Trump en azından bunu söylüyor. Fakat Türkiye ile Rusya arasındaki bu çatışma noktasına yaklaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne ya durun bir dakika, burada bize bir ekmek var, biraz daha kalalım dedirten de bir noktaya getiriyor. Dolayısıyla yani burada biz oyunu sadece iki kişinin birbirine bakıp bilek güreşi yapma değil, iki tarafa da diğerlerinin o kara kediler denen neler suple ettiğini de bilerek bakmamız lazım. Ben nihai tahlilde bunun, bu yaşananın evet bir yol kazasıdır ama eğer çok iyi değerlendirilirse taraflara bir daha bu hataları yapmadan dünyadaki bu alt üst oluşa karşı Türkiye ile Rusya arasındaki dayanışmanın ve bir yol bir kuşağın şimdi çok daha önemli bir stratejik ortak hedef olduğu bir noktaya yaklaşmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Burada ben bir de iki tarafın akademisyenlerine bu yol kazası odaklı ve bunun üzerinden Türkiye-Rusya nefretini adeta teşvik eder, bazı tavırlarını da süratle gidererek onların da büyük resme bakacakları bir akademik sorumluluk almalarının da önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeleriniz için.
İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Evet, emekli amiral Mustafa Özbey ile konuştuk. Koronavirüsle dolu bu haftadan sonra İdlib'de yeni bir şeyin eşiğinde miyiz? Çözüme doğru adım mı atılıyor? Anlamaya çalıştık birlikte. Bu haftaya veda edelim. Haftaya virüssüz günler dileyerek hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine bakalım.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.